Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dürül Mensur isimli tefsir kitabında ki rivayetlerden oluşan bir kitaptır İmam Suyuti'ye ait. Zümer suresinin 17. ve 18. ayet-i kerimelerini bize tanıtan bir bölüm var. Cüveybir'in bildirdiğine göre Cabir bin Abdillah der ki, sure Hicr ayet 44. O cehennemin 7 kapısı olup her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısmı vardır. Ayeti nazil olunca Ensardan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip "Ey Allah'ın Resulü, benim 7 kölem var ve cehennemin her kapısına karşılık birini azat ettim, özgür bıraktım." dedi. Bunun üzerine Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler nazil oldu. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Bu iki surede bildiğimiz kadarıyla Mekke'de gelen sureler. Ancak Cabir bu olayı bize taşıyor. Belki Ensar'ın gündemine inişi bu şekilde oldu. Kur'an Peygamber aleyhissalatü vesselama değişik olaylarda değişik şekillerde geldi, indi. Ama daha sonra yeniden okundu ve sonraki Müslümanların da gündemine indi. Anlaşılıyor ki Ensar'dan bu zat Hicr suresinin bu ayet-i kerimesiyle karşılaşınca cehennemin 7 kapısından kurtulmak derdi taşıyor ve ne yapayım diye düşünüyor. Yani sözü dinliyor, anlıyor ve bu sözün ona yüklediği bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Allah kelamıdır ve Allah'ın bilgilendirmesi kesinlikle yanılgı değildir. Ve bu cehennem bilgisi gerçektir. Bu gerçek olan bilgi karşısında bir şeyler yapmalıdır adam. Ve hemen çabaya giriyor, eyleme giriyor ve 7 kölesini 7 kapıya karşılık feda ediyor. Dünya kârından vazgeçiyor. Ahiret talebiyle bu kapıları kapatmak istiyor. Böylece cennete varmak istiyor. Durumu Resul sallallahu aleyhi ve selleme arz edip onay bekleyince de ona şu ayet okunuyor. Yani Zümer suresinin ayetleri 17 ve 18. Şimdi bu ayetler bize tanıtan ayetler. Allahu Teala diyor ki müminler, yani onlar öyle adamlar ki tağuta, şeytana ve şeytanlaşmış olan kimselere Allah'a rağmen biz de biliriz deyip Allah'a rağmen biz de egemeniz, biz de malik, biz de vekiliz, biz de karar veririz, biz de yasa oluştururuz diyen tüm tağutlardan kaçınıp onlara kul olmaktan, onlar istediği bir hayatı yaşamaktan vazgeçip Allah'a bağlanan, bütünüyle kalbiyle, zihniyle, hayatıyla, cebiyle Allah'ın istediği bir hayata tamam diyenler, yani özde la ilahe illallah diyenler, ne var onlara? Lehumul buşra. Müjdeler var onlara ki bu müjdeleri biz de aldık, kabul ettik ve kullara ulaştıracağız. Ayetin sonu böyle. Febeşşir ibad, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu müjdeyi de sen kullarıma ver. Bu müjdeyi alsınlar, kabul etsinler. Bu müjdeyle tanışsınlar. yürekleri serinlesin. Fakat o müjdeye layık olan kulların özelliği aynı zamanda şöyle, yani tağuta kul olmayacaklar, sadece Allah'a bağlı bir hayat yaşayacaklar. Bu kimselere müjdeler var ve onlar şöyledirler. Bu sözü duyunca اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ, sözü dinlerler, işitirler, duyarlar. Kulakları buna ayarlıdır. Kulaklarına vahyin gelmesi için çaba içindedirler. Duyunca da فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ, ona en güzel bir şekilde tabi olurlar. Sözün en güzelini alırlar. Güzelce bir kulluğa dönüştürürler. Sadece dinlemek için dinlemezler. Sadece repertuarlarına yeni bir bilgi katmazlar. Ya onlar bu bilgiyi kendilerine bir iman, bir sorumluluk haline getirirler. En güzelle çevirin, belki böyle olur. Ulaikellezine hedahumullah. İşte bunlar öyle adamlar ki onlar Allahu Teala'nın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. Ve ulaikehum ulul elbab. Onlar akıl sahibi, yürek sahibi, iman, izan sahibi kimselerdir der Mevlamız, bize bunu söyler. Bu ayeti kerime ile alakası olur mu olmaz mı bilmiyorum ama tersten bir alakası olan bir hadis-i şerifi daha evvel bir gündem yapmıştık. Ebu Hureyre bize aktarıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Oturup hikmetli sözler dinleyip de bunlardan sadece kötü olanlarını başkalarına anlatan kişi bir çobana gelip, ey çoban, koyunlarından bana kesimlik, yani böyle keseceğim, etini yiyeceğim, bir tane ver diyen gibidir. Çoban ona git, sürüden en iyilerinden birinin kulağından tutup götür. Hangisini istersen al, işte önünde sürü var. Gir, hoşuna gidenin kulağından tut götür der çoban. Adam da gidip sürünün köpeğinin kulağından tutmuş götürmüş. Kim bu adam? Sözün güzellerini önüne koyuyorlar. Buyur, istediğin sözü dinle. O sözün kötüsünü alıyor. Kötü söz olmasa bile, yüzü de hayırlı olsa bile, yüzün içerisinden köpeğe dönüştürülmüşünü alıp götürüyor neredeyse. Böyle bir tavır var. Yani ayetle birlikte düşündüğümüzde Allah'ın sözlerinde çirkin olan yok, haşa. Allah'ın ve Resulünün sözlerinde kötü olan yok. Ama adamın kendi fikriyatı var, kendi düşünce sistemi var. Allah'ın sözünü alıyor, Resulünün sözünü alıyor. Kendi zihin dünyasındaki, sistemindeki, konuşma üslubundaki yere oturtuyor. Ve bu cümle, bu kelime bambaşka bir dünyanın etki ve egemenliğinde kullanılır hale geliyor. Sözün kıblesini bozuyor adam. Yani temizlik imandandır, öyleyse falan deterjanı kullanın diyerek bu hadis-i şerifi, bu şerefli sözü kendi kapitalist zihniyeti için kullanmaya başlıyor. Cennet annelerin ayakları altındadır cümlesini alıyor. Bunu kendi anne günü için, sevgililer günü için vesaire bir takım başka amaçlarla kullanılır hale getiriyor. Dine kul olmak ve din istediği şekilde biçimlenmek yerine dinden gelen bilgileri kendi ideolojisi, felsefesi için kullanışlı hale getiriyor. Bununla beraber şimdi başka bir noktaya geçiş yapmak istiyorum. Daha değişik bir yapıyla karşı karşıyayız. Şöyle ki, Efendimizin sözünde bir adam var. 100 tane koyunun içerisinde sürünün köpeğini seçiyor. Adamın zihni bu, zihniyeti bu. Bu bir ahlaktır da aynı zamanda. Böyleleri de vardır. Yaşadığı hayatın içerisinde, diyelim ki düğünde, dernekte en kötü olayları seçer. Gittiği, misafir olduğu evde en kötü hadiseleri alır. Adam ya da kadın mıknatıs gibi kötüleri seçme kabiliyetine sahiptir. Suratı olumsuzdur, kalbi olumsuzdur ve hayata bakışı hep böyledir. Bu insandan nankör ortaya çıkar. Nimetlere nankördür, Rabbine nankördür. Bütün ortamlarda suratı isteksizlikle, mutsuzlukla doludur ve başkalarına da acı ve mutsuzluk yaşatır. Şükretmek kabiliyeti yoktur çünkü nimetleri görebilecek bir gözü kulağı yok. Ayarı sadece kötülüğe odaklıdır. Bu bir. İki, bir de şöyle bilgi sahipleri var. Rabbim bunların şerrinden bizi korusun. Bizi de böyleleşmekten muhafaza buyursun. Hangi hocayla, hangi alimle, hangi çevreyle karşılaştıysa o adamın illaki sürüsünü bir köpeği vardır. A alimiyle oturur, onun kitaplarını okur. Onun tüm fikirleri içerisindeki pek çoğu yani 99'u hep hayra yönlendiricidir. Fakat o onların içerisinden kesimlik anlamında çünkü sürüde köpek de lazımdır o ayrı bir bölüm. Fakat kesimlik olarak neyi seçti? Köpeği seçti. B alimine varır, yine köpek seçer. C yine köpek seçer. D köpek seçer. Bir bakarız ki bu adam köpek sürüsü oluşturmuştur. Ve iddiası da koyun sürüsü iddiasıdır. İfade edebildim mi bilmiyorum. Köpek sürüsü oluşturma derdinde insanlar var şimdi. Nereden buluyorlarsa İslam'ın tüm tartışılır konuların, İslam'da aslında cennet yolunda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Kul olma kastı taşıyan bir adam için yani işte cehennemin kapıları nasıldı, yedi kapının özellikleri nelerdi filan böyle enteresan mı diyelim, başka türlü sorular sorulmaz. Ya sahabenin tavrı nasıl? Cehennemin kapıları varmış. Var, eyvah ki eyvah. Ya ben oradan çağrılırsam, kapatayım şu kapıları. Derdi amel, derdi eylem, saf bir iman, düzgün bir tavır. Ama bugün akademik bir zihniyet taşıyanlar, tartışmacı bir İslam'a sahip olanlar ya da aslında seküler, demokratik, kapitalist bir hayat içerisinde İslam'ı yaşama imkanı bulamayan bizler oturup sadece özel yerlerde, özel ortamlarda bir şekilde İslam'ı bir çerez gibi haşa tartışılan, konuşulan, böyle üzerinde atraksiyonlar yapılan bir hale dönüştürdüysek bunu vebalidir bu. Çünkü hayata intikal ettiremiyoruz. Ticari hayatta başka şey egemen, hukuk hayatında başka şey egemen, eğitim hayatında başka bir felsefe egemen, bütün hayatta başka bir şey egemen. Geriye ne kalıyor? Cami kürsüleri ya da işte din eğitimi verdiği iddia edilen ortamlar ve sanal alemler, özel sohbet meclisleri ve oralarda o bakıyorsun adam 100 bin yıl öncesinin, 500 yıl öncesinin cemaat ya da mezhep gibi tartışma konuları, siyasi İslam'ın yaşanır olduğu demlerin tartışma konularını oturup konuşmaya başlamışlardır. Bizim eleman da bir köpek sürüsü oluşturma derdiyle bu tartışılan konuların her birisini seçiyor, güya güncelleştiriyor ve ortamda bir bakıyorsunuz köpek sürüsü sahibi bir adam ve güya bir de din anlatıyor. Niyeti mi ne? Abi amanın niyetini okumak falan gibi bir pozisyona bizi atmasın çünkü onun da öyle bir iddiası vardır. Herkes niyet okumaktadır. Onun niyet hep iyidir. O niyetini kötü görmek gibi bir kabiliyetimiz olmamalıdır. Bize düşen ne öyleyse? Ayıyla dost olan avcının hikayesi. Avcı ayı ayılık yaptığında ona diyecek ama başta pazarlık yapmışlar. Bana ayı demeyeceksin demiş. Diyormuş ki avcı her şeylerin benzeri ama diyemem. Bizim yapacağımız da bu. Şu anda her şeyi biliyoruz, anlıyoruz fakat diyemiyoruz. Çünkü bizim mahallenin çocukları konuşuyor. Bir bakıyorsunuz bilimsel bir dil kullanıyor. Bu bizim dilimiz dinimizi böyle anlatma imkanımız yok diyecek mecalimiz bile kalmamış bir ortamda. Ardından medrese edebiyatına dönüyor. Kelimelerini oradan seçmeye başlıyor. Adam bir medrese hocası gibi, bir müderris gibi konuşuyor. Derken bir sufi kalıba giriyor. Sizi oradan da etkilemeye kalkıyor. Sonra çok siyasal bir söylem gerçekleştirebiliyor. Bu kadar kabiliyetli bir dil karşısında şaşırıyoruz. Yani hangisine ne tür cevap vereceğiz? Eğer üniversite dili olsa ona o şekilde bir şeyler söyleyeceğiz belki. Medrese dili kullansa ona onu söyleyeceğiz. Hangi dile göre ne cevap verilecek belli de değil. Nereden girip nereden çıkacağı karışık. Ama derdi var. Derdi sürekli bir köpeği gündem yapmak, köpeklerden bir sürü oluşturup Müslümanlara saldırmak. Öte yandan ona, yani İslam'a bu şekilde gelen bir adama yapma etme demeye kalktığımızda ise Müslümanlar tarafından eleştirildiğini, yani akletmeyen Müslümanların kendisini yere koyduğunu, düşündürtmediğini söylemeye kalkacaktır. Böylece bundan şikayet edecektir. Tamamen İslam'a, Müslümanca bir hayata saldırır. Hiçbir zaman kafir söylemlere, kafir sistemlere, felsefelere müdahale hakkı yoktur. Hatta neredeyse onlara hayran olduğunu hissedersiniz satır aralarında. Fakat Müslümanlar tarafından konuşulsa, cevap verilmeye çalışılsa ise yargılandığını, Müslümanlar tarafından işte çarmıha gerildiğini, taşlandığını falan söyleyerek bir de mazlum edebiyatıyla karşı karşıya kalırız. Samimi ise bu adam, bunu yapan adam ya çok ezilmiş, ya çok zihni bozulmuş, dövülmüş, ya bir yerleri birilerinin elinde, dolayısıyla mecbur konuşuyor diyeceğiz. Ya yok, samimi değil, Allah korusun kalbinde başka hesaplar varsa, üzerine varsan da varmasan da dinini sarkıtıp soluyan köpek misali gibidir. Rabbim şerlerinden korusun. Giydirilmiş odun gibiler. Bakıyorsunuz kelle kulak yerinde. Gösterişli dilleri var. Sözü dinleniyor. İyi tıklanıyor. Ve yeminlerinin, delillerinin, güya kanıtlarının, dipnotlarının böyle koruması altına almışlar kendilerini. Bunu siper edinmişler. Rabbim dosdoğru bir hayatı yaşamayı hepimize de ihsan etsin. Kendi hidayetimiz ve bütün Müslümanların hidayet için dua ediyoruz. Bizim mahallenin çocukların harcanması da zorumuza gidiyor. Onları dinleyenler de, bu şekilde konuşanların da hidayeti için hep beraber duaya devam edelim. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.